59. Vasiyet. Barrow dışarı çıktığı anda Northier birçok şeyi ifade eden o muzip bakışlarını Valentine'a çevirdi. Bu bakışın neler söylemek istediğini Valentine gibi yüzü moraran ve kaşlarını çatan Wilford da anlamıştı. Bir sandalyeye oturarak felçli adamın odasında bekledi. Northier ona tamamen umursamazca bakıyor ama gözünün ucuyla Valentine'a endişelenmemesini ve orada kalmasını emrediyordu. 3 çeyrek saat sonra uşak beraberindeki noterle birlikte geri döndü.
"Monsieur," dedi Wilford ilk selamlaşmadan sonra. "Monsieur Northier de Wilford tarafından çağrıldınız. Gördüğünüz gibi genel felç onu kollarını, bacaklarını ve sesini kullanamayacak duruma getirdi ve bazı düşünce kırıntılarını sadece biz büyük bir güçlükle kavrayabiliyoruz."
Northier'in ciddi ve buyurgan bir göz işareti üzerine Valentine hemen cevap verdi. "Monsieur, ben büyük babamın söylemek istediği her şeyi anlıyorum."
"Bu doğru," diye ekledi Barrow. "Az önce Monsieur'e anlattığım gibi her şeyi, kesinlikle her şeyi anlıyor." "Monsieur ve Mademoiselle," dedi noter Wilford'a ve Valentine'a hitaben. "Bu, bir kamu görevlisinin tehlikeli bir sorumluluğu göze almadan yeterince müdahale edemeyeceği vakalardan biri. Bir sözleşmenin geçerli olması için gereken ilk şart, noterin, isteğini belirten kişinin talebini hakkıyla anlayabildiğine ikna olmasıdır. Oysa konuşamayan bir kişinin bir şeyi onayladığından ya da onaylamadığından ben bile emin olamam ve dilsizliğinden dolayı istediklerini ya da reddettiklerini bana açıkça kanıtlayamayacağı için yapacağım iş yararsız ve yasa dışı olacaktır." Noter dışarı çıkmak için bir adım attığında kraliyet savcısının dudaklarına algılanması zor bir zafer gülümsemesi yayıldı. Diğer yandan Northier'in Valentine'a çok kederli bir ifadeyle bakması üzerine genç kız noterin yolunu kesti. "Monsieur," dedi, "büyük babamla herkes tarafından kolayca anlaşılabilir bir dili kullanıyoruz ve tıpkı benim anladığım gibi onu sizin de anlamanızı birkaç dakika içinde sağlayabilirim. Monsieur, onu bilincinizde hiçbir yanılgıya düşmemeksizin anlamanız için nelerin gerektiğini söyler misiniz?" "Sözleşmelerimizin geçerli olması için gerekli olan şey, matmazel, onaylamanın ya da reddetmenin net bir şekilde anlaşılmasıdır. Bedensel rahatsızlık kontrol edilebilir ama aynı zamanda ruh sağlığından da emin olmak gerekir."
"Tamam o zaman Monsieur, iki işaret sayesinde büyük babamın şu anda bilincinin tamamen yerinde olduğuna kesinlikle inanabilirsiniz. Sesini kullanamayan, kımıldayamayan Monsieur Northier evet demek istediğinde gözlerini kırpar ve hayır demek istediğinde gözlerini kırpıştırır. Şimdi Monsieur Northier ile nasıl konuşacağınızı biliyorsunuz. Bir deneyin."
Yaşlı adamın Valentine'a yönelttiği bakış noterin bile anlayabileceği ölçüde şefkat ve minnetle yaşarmıştı. "Torununuzun söylediğini duydunuz ve anladınız mı Monsieur?" diye sordu noter.
Northier yavaşça kapadığı gözünü bir saniye sonra tekrar açtı.
"Ve söylediklerini onaylıyor musunuz? Yani bahsettiği işaretler sayesinde düşüncelerinizi ifade edebiliyor musunuz?"
"Evet" anlamında gözlerini kapadı yaşlı adam bir kez daha.
"Beni siz mi çağırttınız?"
"Evet."
"Vasiyetinizi yazdırmak için mi?"
"Evet."
"Ve vasiyetinizi yazmadan gitmemi istemiyorsunuz."
Northier gözlerini hızla birkaç kere kırptı.
"İşte Monsieur, şimdi onu anlıyorsunuz ve vicdanınız rahat, öyle değil mi?" diye sordu genç kız. Ama noter yanıtını vermeden Wilford onu bir kenara çekti. "Monsieur," dedi. "Monsieur Northier gibi korkunç bir şok yaşayan bir insanın akıl sağlığında da ciddi bir hasar görmeyeceğine mi inanıyorsunuz?"
"Beni asıl endişelendiren bu değil Monsieur," diye yanıtladı noter. "Yanıtları elde edebilmek için düşüncelerini nasıl tahmin edebileceğimizi düşünüyorum."
"Gördüğünüz gibi bu imkansız," dedi Wilford.
Valentine ve yaşlı adam bu konuşmayı dinliyorlardı. Northier, Valentine'a hemen bir cevap vermesini dayatan sabit ve kararlı bakışlarını yöneltti. "Monsieur," dedi, "bu husustan hiç endişelenmeyin. Büyük babamın düşüncesini anlamak ne kadar zor olursa olsun ya da daha doğrusu size ne kadar zor görünürse görünsün, ben size ne düşündüğünü bütün şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde açıklayacağım. 6 yıldır Monsieur Northier'in yanındayım. Size bu 6 yıldır isteklerinden bir tekinin bile benim onu anlayamadığımdan dolayı yerine getirilip getirilmediğini kendi söylesin."
Yaşlı adam hayır anlamında gözlerini kırpıştırdı. "O zaman deneyelim," dedi noter. "Matmazeli çevirmeniniz olarak kabul ediyor musunuz?"
Felçli adam evet işareti yaptı.
"Tamam Monsieur. Benden ne istiyorsunuz ve hangi sözleşmeyi yapmayı arzu ediyorsunuz?"
Valentine V'ye kadar alfabenin bütün harflerini saydı. Nortier'in çok şey ifade eden bakışı bu harf telaffuz edildiğinde tepki verdi.
Monsieur V harfini işaret ediyor, dedi noter. Bu çok net.
Bekleyin, dedi Valentine. Ardından büyük babasına dönerek V, Va diye sıralamaya başladı. Yaşlı adam ikinci hecede onu durdurdu. Bunun üzerine sözcüğü anlayan Valentine, noterin dikkatli bakışları önünde sayfaları çevirdi. Nortier'in göz işaretiyle parmağı vasiyet sözcüğünün üzerinde durdu.
Vasiyet, diye haykırdı noter. Her şey çok açık. Monsieur vasiyetini yazdırmak istiyor.
Evet, dedi gözlerini peş peşe kapayıp açan Nortier birçok kez.
İşte monsieur, kabul edin, hayranlık verici bu, dedi noter afallayan Wilford'a. Gerçekten de bu vasiyet daha da harika olacak. Çünkü kızımın zekice buluşları olmasa, maddelerin sözcüğü sözcüğüne arda arda sıralanabileceğini sanmıyorum. Belki de Valentine'ın bu vasiyetten Monsieur Nortier'de Wilford'un belirsiz isteklerinin çevirmeni olamayacak ölçüde çıkarı vardır.
Hayır, hayır diye gözlerini kırpıştırdı yaşlı adam.
Nasıl olur, dedi Monsieur de Wilford. Valentine'ın sizin vasiyetinizden bir çıkarı yok mu?
Hayır.
Monsieur, dedi. Çevresine bu olağanüstü olayın bütün ayrıntılarını anlatacağını düşünerek gözleri kamaşan noter. Az önce gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşündüğüm şey şu anda bana çok kolay görünüyor. Ve bu vasiyetname biraz ayrıntılı. Yani 7 tanığın önünde vasiyet eden tarafından onaylanması ve noter tarafından mühürlenmesi koşuluyla. Yasaların öngördüğü ve izin verdiği bir vasiyetname. Hazırlanma süresine gelince normal bir vasiyetnameden biraz daha uzun zaman alacak. Öncelikle herkese uygulanan formaliteler var. Detaylara gelince vasiyetçinin yönettiğiniz için bildiğiniz işlerinin durumuyla ilgili olacak. Ama zaten geçerliliğini kaybetmemesi için bu sözleşmeyi daha özgül koşullarda eksiksiz bir şekilde hazırlayacağız. Meslektaşlarımdan biri alışılmışın dışında kaleme alınışına eşlik edecek, dedi ve ''Şimdi memnun musunuz Monsieur?'' diye ekledi noter yaşlı adama dönerek.
''Evet'' diye yanıtladı. Anlaşıldığı için gözleri parlıyordu.
''Ne yapmayı planlıyor?'' diye kendi kendine sordu Wilford.
Yüksek mevkisi çok ihtiyatlı davranmasını gerektiriyor ve zaten babasının amacının ne olduğunu da tahmin edemiyordu. Bunun üzerine ilk noterin gelmesini istediği ikinci noterin çağrılması için arkasını döndü. Ama her şeyi duyan ve efendisinin isteğini tahmin eden Baroi çoktan yola çıkmıştı. Kraliyet savcısı karısını yukarı çağırttı. 15 dakika sonra herkes felçli adamın odasında toplanmış ve ikinci noter de gelmişti. İki noter aralarında birkaç söz ederek anlaştı. Nortier'e normal bir vasiyetname örneği okundu. Ardından adeta yaşlı adamın zekasının sorgulanmasını andıran bu vasiyetname düzenlemesine başlamak için ilk noter ona doğru döndü.
Monsieur, vasiyetname birinin lehine hazırlanır.
Evet diye yanıtladı Nortier.
Servetinizin miktarı hakkında bir bilgiye sahip misiniz?
Evet.
Size gitgide yükselen birçok rakam sayacağım. Sahip olduğunuza inandığınız rakama geldiğimde beni durduracaksınız.
Evet. Bu sorgulamada görkemli bir hava vardı. Zaten zihin ve bedenin mücadelesi hiçbir zaman bu kadar bariz ortaya çıkmamıştı. Ve söylediğimiz gibi, yüce olmasa da en azından çok ilginç bir sahneydi. Herkes Wilford'un çevresinde toplanmış, ikinci noter yazmaya hazır bir edayla masaya oturmuştu. Birinci noter ayakta duruyor ve soruları soruyordu.
''Servetiniz 300 bin frangı aşıyor, öyle değil mi?''
dedi. Nortier evet işareti yaptı.
''400 bin frangınız var mı?''
Nortier hiç tepki vermedi.
''500 bin frank?''
Aynı tepkisizlik sürdü.
''600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin?''
Nortier evet işareti yaptı.
''900 bin frangınız mı var?''
''Evet.''
''Gayrimenkul olarak mı?''
Nortier hayır işareti yaptı.
''Devlet tahvili olarak mı?''
Nortier evet işareti yaptı.
''Bu tahviller sizde mi?''
Nortier'in bir bakış yönelttiği yaşlı hizmetkar biraz sonra küçük bir çekmece ile geri geldi.
''Bu çekmecenin açılmasına izin veriyor musunuz?''
diye sordu noter. Nortier evet işareti yaptı. Açılan çekmecede 900 bin franklık devlet tahvili bulundu. İlk noter her tahvili teker teker meslektaşına uzattı. Nortier'in söylediği rakam doğruydu.
''İşte bu!'' dedi noter. Zihnin tüm gücü ve enginliğiyle işlevini gördüğü ortada.
Ardından yaşlı adama dönerek,
''Evet,'' dedi. ''900 bin franklık sermayeye sahipsiniz ve yatırım tercihinize bakılırsa size yılda 40 bin frank gelir getiriyor olmalı.''
''Evet,'' diye yanıtladı Nortier.
''Bu serveti kime bırakmak istiyorsunuz?''
''Ah,'' dedi Madame de Villefort.
Bundan kimse kuşku duymasın. Monsieur Noirtier sadece torununu sever. 6 yıldır kendisine bakan Mademoiselle de Villefort gösterdiği düzenli özenle büyük babasının sevgisini ve hatta minnetini kazanmayı bildi. Bu yüzden fedakarlığının karşılığını alması çok adildir. Noirtier'in gözlerinde Madame de Villefort'un kendi düşüncelerine atfettiği bu sahte onaya kanmadığını belli eden bir şimşek parladı.
''Bu durumda bu 900 bin frangı Mademoiselle Valentine de Villefort'a mı bırakıyorsunuz?'' diye sordu. Sadece bu maddeyi yazmasının yeterli olacağını sanan ama yine de Noirtier'in onayından emin olmayı ve bu onayın bu garip sahnenin tüm tanıklarının önünde verilmesini isteyen noter. Bir adım geriye çekilen Valentine ağlıyordu. Başını öne eğmişti. Yaşlı adam ona bir an için derin bir şefkati belirten bir bakış yöneltti. Ardından notere dönerek gözlerini çok anlamlı bir şekilde kırpmaya başladı.
''Hayır mı?'' dedi noter.
''Yasal mirasçınız olarak Mademoiselle Valentine de Villefort'u tayin etmiyor musunuz?''
''Hayır'' işareti yaptı.
''Yanılıyor olmayasınız?'' diye haykırdı afallayan noter. ''Hayır mı diyorsunuz?''
''Hayır'' diye tekrarladı Noirtier. ''Hayır.''
Başını kaldıran Valentine, mirastan mahrum kalmasına değil ama sıklıkla böyle tepkilere neden olan duyguyu harekete geçirmiş olmasına şaşırmıştı. Ama Noirtier'in ona derin bir sevgiyi belli edecek şekilde bakması üzerine haykırdı.
''Ah sevgili büyük babacığım, beni sadece servetinizden mahrum ettiğinizi görüyorum ama yüreğinizdeki yerim aynı kalacak, öyle değil mi?''
''Evet, elbette,'' dedi felçli adam, Valentine'ın yanılmayacağı bir ifadeyle kapanıp açılan gözleri.
''Teşekkürler, teşekkürler,'' diye mırıldandı genç kız.
Bu arada bu reddi miras karşısında yüreği beklenmedik bir umutla dolan Madame de Villefort yaşlı adama baktı.
''O halde servetinizi torununuz Edouard de Villefort'a mı bırakıyorsunuz sevgili Monsieur Noirtier?'' diye sordu. Yaşlı adamın ürkütücü göz kırpışları adeta nefreti dışarı vuruyordu.
''Hayır,'' dedi noter. ''O halde burada mevcut bulunan oğlunuza mı?''
''Hayır,'' diye yanıtladı yaşlı adam.
İki noter şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Villefort utançtan, karısı da öfkeden kızardığını hissediyordu.
''Ama biz size ne yaptık, büyük baba?'' dedi Valentine. ''Yoksa artık bizi sevmiyor musunuz?''
Yaşlı adamın hızla oğluna ve gelinine yönelttiği bakışları derin bir şefkatle Valentine'a odaklandı.
''Tamam o zaman, büyük baba,'' dedi. ''Beni seviyorsan bu sevgiyi şu an verdiğin kararla ilişkilendir. Beni tanıyorsun, senin servetini asla aklımdan geçirmediğimi biliyorsun. Zaten anne tarafından zengin, çok zengin olduğum söyleniyor. Bu tavrın nedenini açıkla.''
Noirtier keskin bakışlarını Valentine'ın eline sabitledi.
''Elim mi?''
''Evet'' anlamında gözünü kapatıp açtı Noirtier.
''Eli'' diye tekrarladı odadaki herkes.
''Ah beyler, her şeyin yararsız olduğunu, zavallı babamın aklının başında olmadığını görüyorsunuz,'' dedi Villefort.
''Ah!'' diye haykırdı Valentine aniden. ''Anlıyorum, evliliğimi kastediyorsun, öyle değil mi büyük baba?''
''Evet, evet, evet'' diye tekrarladı her kapanıp açılışında gözlerinden şimşekler yayılan yaşlı adam.
''Bu evlilikten dolayı bize kızıyor musun?''
''Evet.''
''Ama bu çok saçma,'' dedi Villefort.
''Pardon monsieur,'' dedi noter. ''Bütün bu kararlar bende tamamen belli bir mantık silsilesinde olduğu izlenimi bırakıyor.
Monsieur Franz Depina ile evlenmemi istemiyor musun?''
''Hayır, istemiyorum,'' dedi yaşlı adamın gözleri.
''Ve sizin isteğiniz dışında bir evlilik yapacağı için torununuzu mirasınızdan mahrum bırakıyorsunuz, öyle mi?''
diye haykırdı noter.
''Evet,'' diye yanıtladı Noirtier.
''Öyleyse bu evlilik gerçekleşmezse yeniden mirasçınız olacak.''
''Evet.''
Bunun üzerine yaşlı adamın etrafına derin bir sessizlik çöktü. İki noter birbirine danışıyor, ellerini birleştiren Valentine minnet dolu bir gülümsemeyle büyük babasına bakıyordu. Villefort ince dudaklarını ısırırken, Madame de Villefort istemeden de olsa yüzüne yayılan sevinçli bir duyguyu bastıramıyordu.
''Ama,'' dedi sessizliği ilk bozan Villefort, ''öyle görünüyor ki bu birlikteliği savunacak kuralların tek yargıcı ben olacağım.'' ''Kızım adına karar verecek tek kişi olarak onun Monsieur Franz Depina ile evlenmesini istiyorum ve öyle de olacak.''
Valentine ağlayarak bir koltuğa yığıldı.
''Monsieur,'' dedi noter yaşlı adama, ''Mademoiselle Valentine'ın Monsieur Franz ile evlenmesi halinde servetinizi nasıl kullanmak istiyorsunuz?''
Yaşlı adamın gözleri hiç kımıldamadı.
''Yine de bu serveti kullanmak mı istiyorsunuz?''
''Evet,'' diye yanıtladı Noirtier.
''Ailenizden biri adına mı?''
''Hayır.''
''O halde yoksullar adına mı?''
''Evet.''
''Ama,'' dedi noter, ''yasanın oğlunuzu mirasınızdan tamamen mahrum bırakmanıza karşı çıktığını biliyorsunuzdur.''
''Evet.''
Bu durumda mirasınızı yarısının izin verdiği ölçüde paylaştıracaksınız. Nortier gözünü hiç kırpmadı. Tüm servetinizi yoksullara bırakmakta ısrar mı ediyorsunuz? Evet. Ama ölümünüzden sonra vasiyetnameye itiraz edilecektir. Hayır.
Babam beni tanır Monsieur, dedi Monsieur de Villefort. İsteğinin benim için kutsal olacağını bilir. Zaten benim mevkiimde olan birinin yoksullara karşı dava açamayacağını anlıyor.
Nortier'in gözünde bir zafer ifadesi belirdi. Kararınız nedir? Diye sordu noter Wilford'a.
Hiç Monsieur, babamın verdiği bir karar bu ve bu babamın kararını değiştirmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden boyun eğiyorum. Ailemizden çıkacak olan bu 900 bin frank hastaneleri zenginleştirecek. Ama yaşlı bir adamın kaprisine boyun eğmeyeceğim ve aklımdan geçeni yapacağım.
Ve babasını vasiyetini dilediği gibi hazırlatmakta özgür bırakan Wilford karısıyla birlikte odadan çıktı. Vasiyet aynı gün hazırlandı. Yaşlı adamın getirilen tanıklar önünde onayladığı vasiyet mühürlendi ve aile noteri Monsieur Duchamp'a teslim edildi.